Ayrım 6, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig. Sayfa 66. Hayır, bilmiyorum, inanabilirdi bana. Fakat o bana anlatabilirdi Jacob Mendel üzerine bildiklerini. İyi yürekli bu insan ne yanıt vereceğini bilemedi, utanır gibiydi, ıslak ellerini kurulayıp duruyordu. Anlamıştım, tuvaletleri temizleyen biri olarak kirli önlüğü ve karmakarışık beyaz saçlarıyla şimdi kahvehanenin orta yerinde durup benimle konuşmaya çekiniyordu. İkide bir de korkuyla sağına soluna bakıp garsonların söylediklerini dinleyip dinlemediğine dikkat ediyordu. Bunun üzerine yıllarca Mendel'in mekanı olmuş olan yan salona geçmemizi önerdim. Benimle orada daha rahat konuşabilirdi. Duygulanmış gibi başını salladı. Sanki onu anlamış olduğum için teşekkür etmek istiyordu. Sonra zor yürüyen yaşlı bayan Sporşil önde, ben peşinde yan salona geçtik. Garsonlar şaşkın şaşkın peşimizden baktı. Masalarda oturan bazı müşterilere de birbirine uymayan bu iki insan biraz tuhaf gelmiş gibiydi. Yan salonda Jacob Mendel'in masasına oturduk. Yaşlı kadın bana onun, kitapçı Mendel'in nasıl yok olup gittiğini anlattı. İleride başka çevrelerden de yeni bilgiler edindim. Anlattığına göre her gün, savaşın başladığı günlerde de sabah 7.30'da gelmeye devam etmişti. Onun için hiçbir şey değişmemişti. Yıllardır yaptığı gibi masasında oturmuş, önündeki kitapları incelemesini sürdürmüştü. Onu yakından tanıyanlar zamanla Jacob Mendel'in Avrupa'da bir savaş çıktığından haberi olmadığını fark etmişti. Yaşlı kadına göre mutlaka anımsıyordum, o gazete filan okumazdı, başkalarıyla da günlük olaylardan söz etmezdi. Sokaklarda gazeteci çocuklar bağıra çağıra son baskıyı satmaya uğraşırken ya da insanlar masalarından kalkıp en son savaş haberlerini okumak için gazete almaya koşarken Mendel yerinden bile kıpırdamamış, yan masalarda oturanlarla hiç konuşmamış, konuşulanları da dinlememişti. Günün birinde garson Franz'ın eksikliğini bile fark etmemişti. Askere alınmış olan Franz ileride Gorlitz cephesinde şehit olmuştu. Kahvehane sahibi Bay Stanterna'nın oğlunun Şemmizil'de esir alındığı da kulağına gelmemişti. Zamanla ekmekler bozulunca süt yerine kuru incirden yapılmış kötü bir kahveyi önüne koyduklarında da sesini çıkarmamıştı. Bir süre sonra kahvehaneye daha az üniversite öğrencisinin gelmekte olduğu dikkatini çekmişti. Yaşlı kadın birden çok üzünlendi. Tanrım, o zavallı insanı kitaplarından başka hiçbir şey mutlu etmemişti. Onlardan başka bir şeyle ilgilenmemişti. Günün birinde felaket gelmişti. Öğleye doğru saat 11'de güpegündüz karakoldan bir memur yanında gizli polisten biriyle gelmiş, yakasındaki rozeti gösterdikten sonra bu kahvehanede Jacob Mendel adında birinin olup olmadığını sormuştu. Ardından da garsonla oturduğu masaya gitmişlerdi. Hiçbir şeyin farkında olmayan Mendel onlara kitap satmak mı istediklerini sormuştu. Fakat adamlar ona hemen onlarla gelmesi gerektiğini açıklamış ve kolundan tuttukları gibi masasından kaldırmışlardı. Kahvehanelerinde böyle bir şeyin olması ne kadar çirkindi. Ne olduğunu anlamak isteyen müşteriler yerlerinden kalkmıştı. Zavallı Bay Mendel, iki memurun arasında öylece durmuş, gözlüğü kaymış, saçları karmakarışık, ne olduğunu ve kendisinden ne istediklerini anlamadan şaşkın şaşkın sağına soluna bakınmıştı. Bu arada yaşlı kadın atılmış ve karakoldan gelen memura bir yanlışlık olması gerektiğini söylemişti. Bay Mendel gibi biri sineğe bile zarar veremezdi. Fakat gizli polisin adamı ona bağırmış, işlerine karışmamasını istemişti ve Bay Mendel'i alıp götürmüşlerdi. Sonra da onu bir daha görmemişti, tam 2 yıl. Adamcağızdan ne istemişlerdi, bugün bile bilmiyordu. Fakat inanın bana diye yaşlı kadın heyecanla konuştu. Bay Mendel kötü bir şey yapmış olamazdı. Emin olun onlar yanılmıştı. Suç işlemişlerdi. Evet, onun gibi zavallı, suçsuz bir insana karşı suç işlemişlerdi. Haklıydı iyi yürekli, duygulu bayan Sporşil. Sonraki aylarda öğrendiğime göre dostumuz Jacob Mendel yanlış bir şey yapmamıştı. Sadece o çılgın dönemde bile budalalık olarak kabul edilmesi gereken bir davranışta bulunmuştu. Bunun da nedeni derinliğinde yaşadığı karanlık, bu dünyaya ay kadar uzakta olmasıydı. Olup biten şuydu. Yurt dışına giden bütün mektupları kontrolden sorumlu askeri sansür dairesinin eline günün birinde bir kartpostal geçer. Bu kartpostalı yazan, imzalayan ve yurt dışına postalayan Jacob Mendel adında biridir. Alıcı da Fransa, Paris, Gedü Grünel adresindeki kitapçı Jean Labourdet'dir. Yazanlara göre bu Jacob Mendel her ay çıkan Bulda Bibliographie de la France'ın son 8 sayısının yıllık abone ücretini önceden ödemiş olmasına karşın eline geçmediğinden şikayet etmektedir. Savaş günlerinde askeri sansürde yurt dışına giden postayı kontrol etmek görevini sırtına mavi bir yedek asker üniforması geçirmiş oldukları Latin dillerine ilgi duyan lise öğretmeni bir profesöre vermişlerdi. Mendel'in kartpostalı eline geçen adam önce çok şaşırır. Birisi budalaca bir şaka yapıyor olmalı diye düşünür. Her hafta masasına gelen ve şüpheli açıklamaları içeren 2000 kadar mektubun arasında böylesine tuhaf birine o güne kadar rastlamamıştı. Sanki 1914'ten bu yana iki ülke arasındaki sınırlar dikenli tellerle kapalı değilmiş, Tanrı'nın bize armağan ettiği her günde Fransa'nın, Almanya'nın, Avusturya'nın ve Rusya'nın erkek nüfusunu karşılıklı binlerce azalttığı dönemde adamın birinin Viyana'dan Fransa'ya böyle bir kartpostal yollaması, üzerine de hiç çekinmeden adresini açık açık yazıp posta kutusuna atması inanılmazdı. Mendel'in kartpostalını garip bir durum olarak kabul eder ve yazı masasının çekmecesine kaldırır. Üstlerine de rapor etmez. Fakat aradan birkaç hafta geçtikten sonra aynı Jacob Mendel'in bu kez İngiltere Londra, Holborn Square adresindeki kitap satıcısı John Eldridge'e yazmış olduğu ve Antiquarian'ın son sayılarını ona temin edip edemeyeceğini sorduğu kartpostal masasına gelir. Bu tuhaf Jacob Mendel kartın üzerine açık adresini safça yine yazmıştır. Üniformaya tıkmış oldukları profesör bu kez şüphelenip korkar. Budalaca bir şaka sandığı şey acaba karşı tarafa yollanan gizli bir şifre midir? Hemen masasından kalkar ve binbaşının odasına gidip topuklarını vurduktan sonra elindeki iki kartpostalı masasına koyar. Binbaşı omuzlarını şöyle bir kaldırır. Tuhaf bir şey diye düşünür. Sonra da emniyet müdürlüğüne Jacob Mendel diye biri gerçekten var mı diye sordurur. Aradan daha bir saat geçmeden söz konusu Jacob Mendel tutuklanıp binbaşının karşısına çıkarılır. Ne olduğunun henüz farkına varmamış yaşlı adam sendeleyerek odasına girer girmez binbaşı masasında duran kartpostalları gösterip onları yazmış olan kişiyi tanıyıp tanımadığını sorar. Karşısındakinin sert tonunu hiç beğenmeyen, en çok da tam önemli bir kataloğu incelerken rahatsız etmiş oldukları için öfkelenen Mendel çok kaba bir yanıt verir. Kartpostalları tabii ki kendisi yazmıştır. Ödemesini çoktan yapmış olduğu abonesi olduğu dergiler henüz eline geçmediği için şikayette bulunması çok doğaldır. Binbaşı yan masada oturan teğmene doğru hafifçe eğilir. Bir şeyler fısıldayıp göz kırpışırlar. Budalanın teki. Sonra binbaşı düşünür, acaba şu işe yaramaza iyice bir fırça attıktan sonra onu odasından kovsa mıydı, yoksa olayı çok ciddiye mi alsaydı? Hemen hemen her makam böyle kararsız durumlarda önce bir tutanak hazırlar. Evet, bir tutanak her zaman iyidir. Yararı yoktur fakat zararı da olmaz. Milyonlarca benzeri kağıdın arasında bir kağıt parçası olarak kalır. Bu kez ise bu durumun ne yazık ki her şeyden habersiz bir insana çok zararı olur. Önce adını sorarlar. Jacob Richter Jenkef Mendel idi. Sonra da mesleğini, seyyar satıcı. Elindeki belgeye göre kitapçılık değil, sadece seyyar satıcılık yapabilirdi. Doğum yeri Jacob Mendel, Petrico yakınlarındaki bir köyde doğmuş olduğunu söyler. Bunun üzerine yüzbaşı kaşlarını kaldırır. Petrico mu? Burası Rusya-Polonya sınırında bir yer değil midir? Şüphelenir. Başka sorular da sorar. Ne zaman Avusturya vatandaşlığına geçmişti? Mendel'in gözlüğü ona şaşkın şaşkın bakar. Yüzbaşı ne demek istemektedir? Adam öfkelenir. Lanet olsun. Kimliği nerededir? Elindeki seyyar satıcılık belgesinden başka bir şeyi yoktur. Binbaşının alnındaki kırışıklıklar gittikçe çoğalır. Vatandaşlık durumu nedir? Bir an önce açıklamasını ister. Hem babası nereliydi? Avusturyalı mıydı yoksa Rus mu? Jacob Mendel'in yanıtı çok sakin olur. Tabii ki Rus'tu. Peki ya o? Ah, o bundan 30 yıl önce Rusya'dan ülkeye kaçak girmişti ve o günden bugüne de Viyana'da yaşıyordu. Binbaşı gittikçe huzursuzlaşır. Peki ne zaman geçmişti Avusturya vatandaşlığına? Niçin diye sorar Mendel. Böyle şeylerle hiç ilgilenmemiştir. Öyleyse hala Rus vatandaşı mıdır? Bu gibi saçma sorularla canı sıkılmaya başlamış olan Mendel umursamazmış gibi öyle olmalı yanıtını verir. Bu yanıta çok şaşıran binbaşı arkasına yaslanır, koltuğu çatırdar. Demek böyle insanlar da vardı. Viyana'da, Avusturya'nın başkentinde, savaşın ortasında, 1915 yılının sonuna gelindiği günlerde, Polonya cephesindeki büyük Tarnow hücumunun ardından Rus'un biri hiç kimseden habersiz dolaşıp duruyor, Fransa'ya, İngiltere'ye mektuplar yolluyor ve bu adama karışan eden yok. Gazetelerdeki salaklar sık sık Konrad von Hötzendorf'un niçin Varşova'ya varmamış olduğunu soruyor. Genelkurmay'dakiler de birliklerin her hareketinin casuslar tarafından Rusya'ya bildirilmesine şaşıyor. Bu arada Teğmen ayağa kalkıp yanlarına sokulur. Konuşma yavaş yavaş bir sorguya dönüşür. Bu ülkede yaşayan bir yabancı olarak niçin hemen gerekli kaydını yaptırmamıştı? Ne olduğunu bir türlü kavrayamayan Mendel, kulağa şarkı söylermiş gibi gelen o Yahudi aksanıyla yanıt verir. Niçin hemen kaydımı yaptıracakmışım? Yaşlı adamın karşı sorusu binbaşıyı öfkelendirir. Sesini yükselterek sorar, gazetelerde çıkmış olan bildirileri okumamış mıydı? Adamlar yavaş yavaş kendine güvenini yitiren ve terlemeye başlayan Jakob Mendel'e şaşkın şaşkın bakarlar. Sanki büronun ortasına ay düşmüştür. Ardından telefonlar çalıp durur, daktilolar çalışır, emirler yağar ve sonunda Jakob Mendel'in gelecek nakliyatla toplama kampına gönderilmesi için garnizon hapishanesine teslim edilmesine karar verilir. Ayağa kalkıp iki askeri takip etmesi söylenince boş gözlerle binbaşıya bakar. Ondan ne istediklerini anlamaz, ne de olsa bir suç işlememiştir. Yakaları altın şeritli, sert sesli bu adam ona niçin bir kötülük yapmak istiyordu? Onun kitaplardan oluşan dünyasında savaşlar yoktu, anlaşmazlıklar da. Bu dünya sadece ve sadece bilimden, kelimelerden, kitap ve yazar adlarından oluşuyordu. Oturduğu yerden kalkar ve iyi niyetli, sesini çıkarmadan iki askerin arasında merdivenleri iner. Az sonra karşısına çıkarıldığı polisler palto ceplerindeki kitaplar ve içinde sayısız önemli kağıtla müşteri adreslerini muhafaza ettiği cüzdanını almaya kalkışınca müthiş öfkelenir ve onlara vurmaya başlar. Mendel'i sakinleştirmeye çalışırlar. Fakat ne yazık ki bu arada gözlüğü yere düşer, düşün dünyasına açılan gizemli teleskopunun camları kırılır. İki gün sonra da onu yazlık bir giysiye sokup Camorne'daki Rus sivillerinin toplama kampına yollarlar. Jakob Mendel 2 yıl boyunca toplama kampında insanları tıkmış oldukları o dev barakada çevresinde çoğu okuma yazma bilmeyen insanlarla birlikte ruhsal çöküntüler yaşamış, 5 parasız, sevgili kitapları yanında olmadan ıstırap dolu günler geçirmişti. Kanatları kesilmiş bir kartal gibi tek dünyası olan kitaplara ulaşamamıştı. İşte o yıllar üzerine kapsamlı bilgi verecek tanıklar ne yazık ki yok. Fakat yaşadığı dönemin büyük bir budalalık olduğunu kavramış olan toplumlar, o savaştaki dehşetin ve cinayetlerin yanı sıra yabancı bir ülkeyi kendi ülkeleri gibi görmüş, ona güvendikleri ve ona bağlı oldukları için de kendilerini hep huzur içinde hissettikleri bu ülkeden, tıpkı Fransa'nın, Almanya'nın ve İngiltere'nin çıldırmış Avrupa'mızın her köşesinde olduğu gibi sivil toplumlara karşı işlenen o büyük cinayetten kaçıp kurtulmayı akıllarının köşesinden bile geçirmemiş, hiçbir suçu olmayan yaşlı ve bilge insanların takip edilip kamplara atılmasının af edilmeyecek büyük bir suç olduğunu da anlamıştır. Son dakikadaki bir rastlantı, hem de Avusturyalı bir rastlantı, onu dünyasına geri almasıydı. Belki Jakob Mendel kendi durumundaki yüzlerce başka insan gibi sağlığını ve bilincini yitirir, yok olur giderdi. Ortadan yok olmasının ardından kahvehane adresine mektuplar gelmişti. İçlerinde önemli kişilerin yolladığı mektuplar da vardı. Bunların içinde soybilim üzerine kitaplar koleksiyoncusu Steiermark, eski valisi Kont Schönbeck, Augustinus üzerine çalışmalar yapan Din Bilimleri Fakültesi eski dekanı, Ziegenfeld ve anılarını yazmakta olan 80 yaşındaki donanma amirali Iedla von Pisek de vardı. Onlar gibi Jakob Mendel'in birçok müşterisinin kafe kuluka sık sık yollamış olduğu mektuplar toplama kampına iletilir ve buradaki bir binbaşının dikkatini çeker. Gözlüğünün kırılmasının ardından cebinde parası olmadığı için bir yenisini alamayan, bu nedenle de sağını solunu iyi görmeyen, köstebek gibi suskun köşesinde öylece oturan üstübaşı kirpas içindeki bu Yahudinin nasıl da soylu tanıdıkları olduğuna şaşırırlar. Böyle tanıdıkları olan birinin bir özelliği olmalıydı. İyi niyetli binbaşı Mendel'e bu mektuplara yanıt vermesini ve onlardan yardım istemesini söyler. Aradan çok geçmeden de bütün koleksiyoncuların ortak girişimiyle soylu von Pisek ve Dekan Ziegenfeld'in de kefaletiyle kitapçı Mendel'in 2 yıllık sürgün yaşamının ardından Viyana'ya dönmesine izin çıkar. Tek koşul her gün polis karakoluna uğrayıp kendini göstermesidir. Tekrar özgür dünyasının içine girecek, eski, küçük ve dar tavan arası odasına dönecek, sevgili kitaplarına kavuşacak ve her şeyden önemlisi yine Kafe Kuluk'taki masasına oturacaktır. Yeraltı dünyasının cehenneminde geçirdiği yıllardan sonra Kafe Kuluk'a dönüşünü iyi yürekli Bayan Sporşil bana şöyle anlattı. Günün birinde, ulu tanrım, gördüklerime inanamadım. Kahvehanenin kapısı aralandı. Bilirsiniz biraz zor açılırdı ve Bay Mendel sendeler gibi içeri girdi. Üzerinde yırtık pırtık bir asker paltosu vardı. Başına da belki bir zamanlar şapka olan bir şey giymişti. Ölüyü andırıyordu, yüzü bembeyazdı, karmakarışık saçları tamamen ağarmış, iyice de zayıflamıştı. Acınacak bir görünümdeydi. Fakat içeri girer girmez hiçbir şey olmamış gibi, hiç konuşmadan, hiçbir şey sormadan eskisi gibi doğru masasına yürüdü. Üzerindeki paltoyu çıkardı ve iskemlesine oturdu. Hareketleri biraz ağırdı, zor nefes aldığı da belli oluyordu. Elinde kitap yoktu. Masada öyle oturdu ve hiç konuşmadan gözlerini boşluğa dikti, baktı durdu. Az sonra yokluğunda birikmiş olan kitap paketlerini ve Almanya'dan gelmiş bazı mektupları getirip önüne koyduğumuzda onları açtı, yavaş yavaş okumaya başladı. Fakat orada oturan artık eski Jakob Mendel değildi. Onları teker teker okudu. Evet, o eski Jakob Mendel değildi, değişmişti. Bütün kitapların gizem dolu arşivcisi değildi artık. O günlerde onunla karşılaşan, onunla görüşen herkes bana üzüntüyle aynı şeyi anlatmıştı. Sürekli okuyan gözlerinde bir şey değişmişti. Bakışları da bambaşkaydı. Sanki bir şey olmuş, onları parçalayıp hiç düzelmeyecek şekilde yok etmişti. Dehşetli bir kuyruklu yıldız çılgınca çarpmıştı her şeyden uzak, kendi halinde dönüp duran kitaplar dünyasının yıldızına. Onlarca yıl yumuşak, sessiz, yazıların sinek bacakları kadar incecik harflerine alışmış o gözler, dikenli tellerin çevrelediği insanlar ağılında yaşarken çok berbat şeyler görmüş olacaktı. Sanki eski günlerde uyanık ve hep alaycı bakan, parıldayan o gözlere kirpiklerinin gölgesi vuruyordu. İpliklerle üstün körü tamir edilmiş gözlüğünün camlarından bakan gözler yorgun ve kıpkırmızıydı. Daha da kötüsü, bilincinin olağanüstü yapısındaki sütunlardan biri yıkılmış ve tüm yapı direncini yitirmişti. Çünkü bilincimizin ince ayarlı aleti sayılan insan beyninde küçücük bir damarın tıkanması ya da hücrelerden birinin yorgunluk geçirmesi en olağanüstü bilinci bile alt üst eder, onu sonsuza dek susturur. Mendel'in bilinci, kitap biliminin o mükemmel klavyesi Viyana'ya döndükten sonra teklemeye başlamıştı. Arada sırada gelip ondan bilgi isteyenlere yorgun yorgun bakıyor, söylediklerini pek anlamıyor, söylenenleri hemen unutuyordu. Nasıl o yıllarda dünya eski dünya değilse, Mendel de eski Mendel değildi. Önündeki kitabı okurken ileri geri sallanmıyor, iskemlesinde kas katı oturuyordu, mırıldanmıyordu da. Okuyor muydu yoksa harflere öylece bakıyor muydu? Bayan Sporşil kimi zaman başını kitaba çok eğmiş olduğunu görürdü, güpegündüz oturduğu yerde uyuduğu da oluyordu. Bazen de saatlerce o sıralar kömür kıtlığı olduğu için masasına konmuş olan ve kötü kötü kokan aseletin lambasına bakıp duruyordu. Hayır, Mendel artık bu dünyanın harikası, o eski Mendel değildi. O şimdi zor nefes alan, hiç yararı olmayan, oturduğu yere öylece bırakılmış, sakalla giysilerden oluşmuş bir çapulcuydu. Kafe Kuluk'un ünü değil, kötü kokan, görünümü berbat, yağlı bir leke, gereksiz, işe yaramayan bir asalak idi. Bir süre sonra kahvehane, 1919 yılındaki açlık sırasında un ve yağ karaborsacılığından zengin olan Retsli Florian Gurdna'nın eline geçer. Kahvehaneyi 80 bin kron karşılığında iyi niyetli Ştenterna'dan çabucak devralır. Kocaman köylü elleriyle hemen işe girişir. Eski Viyana kahvehanesini modernleştirir, mobilyalarını değiştirir, giriş kapısını mermerle kaplatır, yandaki dükkanın sahibiyle orasını müzikli bir bar yapmak için görüşür. Tabii her şeyin güzelleştiği bir ortamda sabahtan akşama kadar masasında tek başına oturan ve 2 fincan kahve içip 5 ekmek yiyen Galicyalı şu asalak Gurna'yı rahatsız etmeye başlar. Stenterna kahvehanesini satarken bu eski müşterisinin nasıl ünlü ve önemli biri olduğunu söylemiş, bir yerde içerideki demirbaş gibi onu da devretmişti. Fakat gözü kazançtan başka bir şey görmeyen Florian Gurna, Cafe Gluck'u semt kahvehanesi ortamından kurtarıp şık bir yer yapmak amacıyla yeni mobilyalarla yepyeni alüminyum kaplı bir kasa satın alır ve o kalıptan kurtulmak için de bir bahane bekler. Aradan çok geçmeden de beklediği o bahane gelir. Çünkü Jakob Mendel'in durumu gün geçtikçe bozulmaktadır. Enflasyonun değirmeninde elindeki son para da un ufak olmuş, yıllardır müşterisi olan kişiler de savaş sonrası yıllarda yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur. Yine ev ev dolaşıp, merdivenler çıkıp, kapılar çalarak kitap toplayacak gücü de artık kendinde bulamamaktadır. Durumu hiç de iyi değildir. Karşı lokantadan yemek getirtemez, içtiği kahveyle yediği ekmeklerin parasını da günlerce veremez. Sonunda 3 haftalık borcu birikir. O günlerde şef garson Jakob Mendel'i kapının önüne koymak ister. Fakat iyi yürekli bayan Sporschel yaşlı adamın borcunu cebinden öder. Bir ay sonra beklenen felaket gelir. Yeni şef garson son günlerde tuttuğu hesapla sattığı sandviç sayısının farklı olduğunu sezer. Tabii hemen Mendel'den şüphelenir. Son haftalarda yaşlı postacı da ona Mendel'in aylardır borçlu olduğu ve hiç ödeme yapmadığı konusunda şikayet eder. Şef garson iyice dikkat etmeye karar verir ve 2 gün sonra da gizlendiği sobanın ardından Mendel'in nasıl yerinden kalkıp ön salona geçtiğini ve oradaki sepetten 2 sandviçi alıp çabucak ağzına tıkıştırdığını görür. Garson hemen Bay Gurdner'ı durumdan haberdar eder. Çoktandır böyle bir şeyi bekleyen kahvehane sahibi sevinir ve bütün müşterilerin önünde Mendel'e bağırıp çağırır, hırsızlık yaptığını ve hemen polise haber vermeyeceği için de sevinmesi gerektiğini söyler. Ancak kahvehaneyi derhal terk etmeli ve bir daha da bu kapıdan içeri adımını atmamalıdır. Jakob Mendel oturduğu yerde tir tir titrer, sendeleyerek ayağa kalkar ve çıkar gider. Ne yürekler acısı bir görünümdü, diye Bayan Sporschel veda anını anlattı. İskemlesinden kalkışını hiç unutamayacağım. Yüzü kireç gibiydi. Orada asılı duran paltosunu bile giymedi. Aylardan Ocak'tı. Biliyorsunuz o yıl çok soğuk bir kış yapmıştı. Yürüdü gitti. O kadar irkilmiş olacaktı ki kitabını da masada unutmuştu. Fark edince peşinden koşup vermek istedim. Fakat sendeleyerek çoktan sokağa çıkmıştı. Daha fazla gidemedim çünkü Bay Gurdna kapıda durmuş arkasından bağırıyordu. İnsanlar durmuş ne oluyor diye bakıyordu. Ne kötü bir durumdu. O anda ruhumun en derin yerine kadar utandım. Böyle bir şey Bay Stenterna zamanında olmazdı. Birkaç sandviç aldı diye onu kapının önüne koymazdı. Bay Mendel'e ömrü boyunca bedava yemek verirdi Bay Stenterna. Fakat bugünkü insanlar çok taş yürekli. 30 yıldan fazla gün be gün burada oturmuş birini kapının önüne koymak nasıl da utanılacak bir şey. Sevgili Tanrı'nın huzurunda ben böyle bir şeyden sorumlu olmak istemezdim. İyi yürekli kadıncağız çok heyecanlandı, sözlerini tekrarlayıp durdu, utanılacak bir durumdu, dedi. Bay Stenterna'nın böyle bir şey yapacak bir insan olmadığından söz etti. Sonunda sordum, bizim Mendel'e ne olmuştu, onu bir daha görmüş müydü? Bayan Sporschel kendini toparladı ve anlattı. Şimdi daha da heyecanlanmış gibiydi. Masasının yanından her geçişimde inanın bana yüreğimin sıkıştığını hissettim. Hep düşündüm durdum. Zavallı Bay Mendel acaba şimdi ne yapıyor dedim kendi kendime. Nerede oturduğunu bilseydim ona uğrar sıcak bir yemek götürürdüm. Odasını ısıtmak, yemek pişirmek için nereden para bulacaktı? Bildiğim kadarıyla bu dünyada akrabaları filan da yoktu. Uzun süre ondan ses seda çıkmayınca artık her şey bitti, onu bir daha göremeyeceğiz diye düşündüm. Acaba papaza dua mı okutsaydım? İyi yürekli biriydi. Ne de olsa 25 yıldan fazla tanımıştık birbirimizi. Sonra günün birinde aylardan Şubat'tı, pencerelerin pirinç çubuklarını temizliyordum. Aniden kapı açıldı ve Bay Mendel içeri girdi. O anda yüreğim duracak sandım. Bilirsiniz o hep bir omzu hafif eğik bir şekilde kapıdan girerdi. Fakat o sabah bir başka yürüyordu. Her an yere yuvarlanacak diye düşündüm. Bakışları donuktu. Tanrım nasıl bir görünümdü. 2 bacak ve sakal. Uyur gezer gibi yürüyordu. Hiçbir şeyi anımsamıyor mu? Her şeyi unutmuş mu? Sandviçleri, Bay Gurdna'nın söylediklerini, hiç utanmadan onu kahvehaneden kovmuş olduğunu. Bereket versin Bayburt'una henüz gelmemişti. Şef garson da arkada bir yerde sabah kahvesini içiyordu. Hızla yanına gittim. Kaba herifin onu yine kovmasını istemiyorsa geri dönmesini söyleyecektim. Biraz ürkek baktı yüzüme. En son söylediğini düzeltti. Bayburt'un demek istemiştim. Yanına gider gitmez. Bay Mendel dedim yüksek sesle. Yüzüne şöyle bir baktı. O anda her şeyi yine anımsamış gibiydi. Titremeye başladı. Sadece elleri değil, bütün vücudu titriyordu. Sendeleyerek yan salona geçti. Kendini sürükler gibi masasına gitti ve oraya yığıldı kaldı. Hemen telefon edip can kurtaran çağırdık. Bütün vücudu ateş gibi yanıyordu. Gelen doktor onu hastaneye götürdü. O günün akşamı vefat etti son aşamadaki akciğer iltihabı. Doktor da anlamamıştı bu durumda bize nasıl gelebilmiş olduğunu. Bir uyur gezer gibi yolunu bulmuştu. Ulu Tanrım, insan 36 yıl boyunca hep aynı yere gider, aynı masada oturursa gerçek evi tabii orasıdır. Sonra ondan söz ettik. Ne de olsa bu çok değişik kişiyi tanımış olan en son iki insandık. O bana, genç üniversiteliye, küçücük varlığına karşın düşünsel yaşamın insanı nasıl sarıp kucaklayabileceğini öğretmişti. Tuvaletleri temizleyen, yaşamı boyunca tek kitap okumamış, bambaşka bir dünyada yaşayan zavallı kadın da ona 25 yıl boyunca paltosunu fırçalayıp tozunu aldığı, kopuk düğmelerini diktiği için bağlanmıştı. Şimdi masasında oturmuş ondan söz ederken birbirimizi iyi anlamış olduğumuzu fark ettim. Çünkü anılar insanları birbirine bağlar. Aniden tam sohbetimizin orta yerinde heyecanla sözü değiştirdi. Ah Tanrım, nasıl da unutkanım, kitap hala bende. Son gidişinde masasında unutmuş olduğu kitap hala bende. Onu nasıl bulup da verecektim ki? Kimse arayıp sormayınca da demiştim ki kendi kendime, sende dursun, onun anısı olarak sakla. Yanlış bir şey yapmadım, öyle değil mi? Hemen koştu ve arkadaki dolabında duran kitabı alıp getirdi. Gülümsememek için kendimi zor tuttum. Alın yazısının bir oyunu idi. Masada duran kitap, Hain Bibliotheca Germanorum Erotica e Curiosa'nın ikinci cildiydi. Çok tanınmış bir el kitabıydı. Ünlü manyetizmacının vefatından önce yazmış oldukları şimdi tuvalet temizleyen yaşlı bir kadının derisi aşınmış, belki de yaşamı boyunca dua kitabından başka bir kitabı tutmamış, kıpkırmızı ellerinin arasındaydı. Dudaklarımı iyice sıktım, duygularımın bir köşesinden gelip beni zorlayan gülümsemeye engel olmaya çalıştım. Bir an hiçbir şey söylememiş olmam, iyi yürekli bu kadıncağızı şaşırtmış gibiydi. Acaba değerli bir şey miydi, onda kalabilir miydi? Gülümseyerek çok içten elini sıktım. Sizde kalsın. Eski dostumuz Mendel, aradıkları kitabı bulduğu için mutlu olan binlerce insan arasında hiç olmazsa birinin kendisine hala tanıdığını bilseydi ne çok sevinirdi. Sonra yürüyüp kahvehaneden çıktım. Kaldırımda bir an durdum. Düşündüm ve basit, fakat insancıl duygularla o ölüye sadık kalmış, iyi yürekli bu kadının karşısında kendimden utandım. Doğru dürüst bir eğitim almamış bu insan, Jacob Mendel'i daha iyi anımsayabilmek için ondan kalan bir kitabı yıllarca muhafaza etmişti. İnsanları birbirine yaklaştırmak ve böylece unutulup gitmeyi engellemek için kitapların yaratıldığını bilmesi gereken ben ise, kitapçı Mendel'i yıllarca unutmuştum. 6. ayrımın sonu, sayfa 79.